Ayrım 6.
Söz gelişi, geçiciler Cumhurbaşkanı vekili olarak Sayın Genelkurmay Başkanı ile haftalık olağan görüşmesini de yapar. Niye yadırganıyor ki bunlar? Milletin üçte birinin oyu ile meclisin üçte ikisini ele geçiren iktidar partisi ne isterse onu yapar. İster geçicileri bakan seçer, ister hızlı solcu Nurettin Yılmaz'ı, isterse de dev gençli Cavit Kavak'ı bakanlığa getirir. Egemenlik, Sayın Evren'in de imzaladığı bu seçim yasası ile kayıtsız şartsız milletin üçte birinindir nasıl olsa. Diyelim ki bir tarikat şeyhi öldü. Nereye gömülecek bu tarikat şeyhi? Umumi Hıfz-ı Ziha Kanunu'nun 211. maddesi gereğince mezarlık ittihaz olunan yerlerden başka yere ölü defni için Bakanlar Kurulu kararı gereklidir. Varsayalım ki keçiciler Cumhurbaşkanı vekili olarak Nakşibendi tarikatı ya da Süleymancıların liderlerinden biri ölürse bu tarikat liderlerinin tarikatça uygun görülen yerlerde gömülmesi için hazırlanan Bakanlar Kurulu kararını imzaladı, ne olur imzalarsa. Sayın Cumhurbaşkanı Evren 15 Şubat 1985 günü öğlen cerrahi tarikat lideri Muzaffer Ozağ'ın tarikatça uygun görülen bir yere gömülmesi için gerekli Bakanlar Kurulu kararnamesini imzalamış değil miydi? Nedir o zaman keçicilerin günahı? Keçiciler MSP'liymiş. Peki Başbakan Özal neliymiş? TKP'li değil herhalde. O da 12 Eylül öncesinde MSP İzmir adayı değil miydi? MSP adaylarından birini gerici, ötekini Atatürkçü saymak için elde ne gibi olgu var? Yo, olmaz. Yine diyelim ki keçiciler, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı vekili olarak amacı İslam enternasyonalizmi olan Rabıta Örgütü'nün Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışına atadığı din görevlilerinin aylıklarını ödemesini sağlayan kararnameyi imzaladı. Ne olur imzalarsa. Sayın Evren, Rabıta kararnamesi bugün gelse yine imzalarım dememiş miydi? O zaman niçin karşı çıkıyoruz keçicilere? Geçenlerde MSP eski lideri ve Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan ile görüşüyordum. Söz döndü dolaştı, Mehmet Keçicilere geldi. Sordum. Sayın hocam, bu keçiciler nasıl adamdır? Erbakan gözlerini bir noktaya dikip, bilmediğim bir dünya ile haberleşir gibi konuştu. Bu bizim keçiciler öyle günahkar ki, muhterem kardeşim, öbür dünyada cayır cayır yanacak. Dayanamadım, araya girdim. Günahı büyük olduğuna göre yanışı da biraz uzun sürecek. Erbakan, cehennemde keçiciler için büyük bir kazan hazırlanacak aziz kardeşim. O kazanda yanacak. Keçiciler öbür dünyada yanar mı, yanmaz mı bilemem. Ben bu dünya ile ilgiliyim. Hükümet listesinin hazırlandığı şu günde ben oyumu açıklayayım. Keçicilerden yanayım. Keçiciler yalnızca bakan ya da başbakan yardımcısı değil, Cumhurbaşkanı olmalıdır. Oldu da bitti maşallah, Cumhurbaşkanı olur inşallah. 20 Aralık 1987. Oy ve zam. Üç seçmenden birinin oyu ile iktidar olan ANAP hemen zamlara başladı. Akaryakıta %37, elektriğe %40, telefona ve telgrafa %100'e varan zamlar. İçkiye de zam, şekere de zam, uçağa, trene, otobüse, çeliğe, boruya da zam oğlu, zam. Gazete kağıdına da zam. Kağıdın tonu 410 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi. Bu zam okul defterine, kitaba, dergiye, gazeteye, her türlü yayına yansıyacak. Zam, zulüm ve işkence. Ev kiraları mı? Ev kiraları da artacak. Yakacak fiyatları mı? Tabii o da. İğneden ipliğe ne varsa hepsine, hepsine zam. 1 dolar yakında 2000 liraya çıkacak. Başbakan ayağının tozuyla Amerika'da finans çevrelerine zamların müjdesiyle devalüasyon hakkında bilgi verecek. IMF'nin en uslu, en yumuşak başlı, en boynu bükük borçlusuyuz nasıl olsa. ANAP'ın ekonomi politiği şu özdeyişte toplanmaktadır. Bir Türk dünyaya bedeldir, 2000 Türk lirası da bir Amerikan dolarına bedeldir. İçeride muhafazakarlık, milliyetçilik edebiyatı, dışarıda boynu bükük kredi dilenciliği. Arap bankerleri, Arap bankerlerle kurulan birader şirketleri, bu şirketlere tanınan akıl almaz ayrıcalıklar, devlet kredileri ile palazlanan türedi şirketler, bu şirketler ile el ele dinsel tarikatlar, daha sonra da Atatürk ilke ve inkılapları söylevleri. Ve sonra zam. İğneden ipliğe akla ne gelirse ona zam. Dev genç militanı ile MHP davası sanığı, sıkı yönetim komutanı ile Barış Derneği üyesi, Ecevit'in demokratik sol danışmanı ve Nakşibendi tarikatının en bağnaz üyeleri ve cümle İslamlı fraksiyonlar el ele ve kol kola bu zamlı ekonomi politik için seferber olmuşlardır. Tabii basında Marksist diyalektik gereğince sıçrayıp ANAP'ın Alaturka liberalist ve arabesk kapitalist çadırının üstüne hop diye düşenler. 12 Eylül yağcılığının en vıcık vıcığı ile savunulan sözde istikrar ve sözde demokrasi. Yasaklarla, ayıplarla dolu şu düzen. Sosyal bir sınıfın bu ekonomi politik ile bir başka sınıf ve tabakalar üzerlerinde kurduğu bir azınlık diktatoryası. Bütün bu gerçekleri gizlemek için devlet televizyonu aracılığı ile cicili bicili demokrasi kandırmacaları. 35 milyar dolar dış borç, 4 trilyonu aşan iç borç, %50'lerin üstündeki enflasyon, peki kim için ve ne için? Sorulur mu hiç? Bütün bunlar biraderlerin Suudi şirketleriyle ortak dolar milyarderleri olmaları için örneğin. Mustafa Taşar'ın kardeşi Faruk Taşar'a devlet bankalarından 3 milyarlık yasa dışı kredi sağlamak için örneğin. MGK üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Mustafi Deniz Yüzbaşı oğlunun kurduğu Hüdem Denizcilik şirketine Denizcilik Bankası'ndan 2 milyarlık kredi sağlanması için örneğin. ANAP kurucusu Şadi Pehlivanoğlu ve General Müştak Kaçmaz'ı Türk Ticaret Bankası yönetim kurulu üyeleri yapıp bunların her birine ayda 5.124.709 lira ödemek için örneğin. Gelsin krediler, hayali ihracat yoluyla hazine soygunu, kaçakçılara tanınan kılıfına uydurulmuş ayrıcalıklar, birader şirketleri, gül suyu kokulu Suudi şirketler, sonra Türk kültürü üzerine haksız bir ipotek gibi konmuş Arap milliyetçiliği. Ve gelsin paralar ve krediler ve hanlar, hamamlar ve dolar karşılığı kiraya verilen milyarlık katlar. Ve villalar ve yalılar ve Marmaris'te, Fethiye'de, Bodrum'da nazlı birer gelin gibi dolaşan yatlar. Ve ihaleler, dev şirketler, çok uluslu ile az uluslu şirketler ve bu şirketlerin iktidar partisiyle içli dışlı açık ya da gizli temsilcileri ve komisyonlar ve İran'a silah satmak için CIA'nin Ankara'da ödediği rüşvetler. Sonra zam, iğneden ipliğe zam. ANAP'a verilen her oy bir zam paketi demek. Her oy Mustafa Taşar'ın kardeşine ve Nejat Tümer'in oğluna devlet bankalarından açılmış kredi demek. ANAP'a verilen her bir oy Korkut Özal'ın birader şirketlerine milyar katmak demek. Şair Orhan Veli sanki bugünler için söylemiş. Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak. 7 nüfuslu haneye 3,5 tayın yetecek. 3 Aralık 1987. Adını koymak. ANAP'ta liberaller ve tutucular olduğu öteden beri söylenir. Hükümetin de bu dengeler gözetilerek kurulduğu da ileri sürülüyor. Gerçekten ANAP'ta batılı anlamda liberal var mıdır? Yok. Yok çünkü liberalizm her alanda bireyin özgürlüğünü amaç edinen bir akımdır. Merkantilist ekonomiye tepki ile oluşan liberalizmin bugünkü arabesk kapitalizm ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu Alaturka liberal model devlet müdahaleciliğini ayrıcalıklı şirketler yararına kullandırıyor. Dışa açılma diye adlandırılan dış satım yolunda bir takım karanlık çevrelere hayali ihracat işlemleri ile milyarlar kazandırılıyor. Ve altın kaçakçılığı davalarında bu dönme dolap bütün çirkinliğiyle su üstüne çıkıyor. Bu davalarda yargılanan ANAP kurucuları daha sonra gazete patronluklarına soyunuyorlar. Bu patronların katkıları ile yayınlanan gazetelerde yılgınlıkları şaşkınlıklarına, şaşkınlıkları dönekliklerine karışınca bu Alatürk'e kapitalizm ve arabesk liberalizme övgüler diziliyor. Biri, aman yolsuzlukları yayınlamayın sakın ha, yoksa tutucu olursunuz demeye getiriyor. Öteki de babasından tevarüs ettiği dönekliğini bilinçaltındaki karmaşık duyguları ile sarmalayıp arz ve talep eğrisine asıyor. Bir bulanık suda iz aramak yerine altın kaçakçılığının hiç de altın gibi parlak olmayan karışık ilişkilerine göz atmak daha yararlı bir gazetecilik değil midir? ANAP'ın bir kanadı ile kurulan bu liberal etiketi ANAP yöneticilerince de benimsenmiyor. Biz liberal değil, muhafazakarız. Böyle demiyorlar mı ANAP büyükleri? Muhafazakarlık dünyanın her yerinde sağcılık demektir. Sağcı partiler sermaye partileridir. ANAP hükümeti de bu kuralı uygularcasına, hükümet sözcülüğüne Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği eski genel başkanını getiriyor. Bazı bakanların özel şirketleri var, şirketleri yoksa da şirketler ile içli dışlı ilişkileri. Günümüzde birçok kavram değişiyor. Resmi ideolojisi Marksizm-Leninizm olan Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov bile bugünkü devletlerin geçen yüzyıldan kalan kurumlarla yönetilemeyeceğini söylüyor. Böyle bir dünyada ne Marx'ın öngördüğü sınıfsız toplum var, ne Adam Smith'in düşlerindeki görülmeyen el ile düzenlenen ekonomiler. Bunların yerine ülkeden ülkeye değişen ekonomiler ve bu ekonomilerin siyasal çerçevelerini oluşturan rejimler. Ekonomiler hangi siyasal çerçevede uygulanıyor? Rejim demokratik mi, değil mi? Sermaye sınıflarının devlet tüzel kişiliği ile bütünleştiği ülkelerde emekçi kesim kendi varlığını koruyabilmek için ne gibi demokratik haklara sahip? Günümüzde geçerli olan ölçüler bunlardır. Liberalizm ve çağdaşlık gibi kavramlar ancak böyle bir bağlamda anlam kazanırlar. Ben muhafazakarım diyen bir partiye ille de sen liberalsin demek cehalet değil de nedir? Bugün geçerli olan model ekonomilerin militarizasyonudur. IMF modelinin Osmanlı İmparatorluğu'nu ipotek altına alan düyunu umumiyeden bir farkı yoktur. Ekonomilerin militarizasyonu modeli, 30 milyar dolar dış borcun ne yolla olursa olsun ödenmesi formülüne dayanır. Suudi kökenli İslamcılık, Suudi sermayesiyle başbakanlık konutuna dayanan ballı börekli birader şirketleri ve işçi sendikalarını, güvencesiz memurları ve örgütsüz köylüleri acımasız bir silindir gibi ezmeye çalışan yasakçı devlet. Ne ilgisi var bu devlet anlayışı ile liberalizmin? Peki ANAP'ta liberal var mı? Yok. Muhafazakar ANAP'ta ben liberalim diyene dense konformist denir. Yani geçerli olan düşünce ve inançlara uyan kimseler. Peki bunların başındaki hınk deyiciler? Onlar mı? O kalıtımsal dönekler mi? Onlar bu enflasyon döneminde inancın, ilkenin, ideolojinin, kişiliğin, sözün değerlerini günden güne düşüren yoz arılarıdır. Üzerlerine durmaya değmez bile. 23 Aralık 1987. Devlet gibi adam. Yurt dışındaki din görevlilerinin aylıkları devlet tarafından niçin rabıta örgütüne ödetilmiş? Çünkü efendim devletin parası yokmuş. Devletin memurlarına ödeyecek parası yok ama devletten zengin bir yurttaşı da mı yok? Var. Kim o? Vehbi Bey amca mı? Yo. Peki kim? Profesör Doktor İhsan Doğramacı. Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne tam 2,5 milyar lira bağış yapmış. Devlet gibi adam. Hem devlet gibi adam hem de devletten zengin maşallah. Keşke diyorum devlet yurt dışındaki imamların aylıkları için rabıta örgütüne başvuracağına Doğramacı'nın kapısını çalsaydı. Keşke öyle olsaydı. Nereden biliyorsun Doğramacı'nın Bilkent Üniversitesi'ne 2,5 milyarlık bağış yaptığını diye soruyorsanız hemen yanıt vereyim. Bilkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mithat Çoruh'un Doğramacı'ya yazdığı teşekkür mektubundan. Sayın Rektör, Çoruh'un Doğramacı'ya yazdığı 24 Aralık 1986 tarihli mektup şöyle. Hep birlikte okuyalım efendim. Sayın Profesör İhsan Doğramacı, Sedat Simavi Sokak, 8 Taksim 12, Çankaya, Ankara. 12-12-1986 tarihli yazınızla belirttiğiniz 2,5 milyar liralık bağışınız, önerdiğiniz şartlarla mütevelli heyetin 17 Aralık 1986 tarihli toplantısında kabul edilerek, bankalardaki hesaplarınızdan Bilkent Üniversitesi hesaplarına intikal etmiş bulunmaktadır. Üniversitemizin kurulmasında gösterdiğiniz büyük çaba, maddi ve manevi destek yanında bu seferki maddi yardımınızla bu yüksek öğretim kurumunun amacına ulaşmasında büyük katkıda bulunacağınıza inanarak size ve muhterem ailenize üniversitemiz adına minnet ve şükranlarımızı arz ederim. Saygılarımla Profesör Doktor Mithat Çoruh, Rektör. Denizde kum, Doğramacı'da para. Yeşil yeşil dolarlar. Kerkük'ten doğrudan doğruya Doğramacı'nın hesabına yatırılıyor. Devletin elinde böyle bir maddi kaynak varken, elin Arap'ına niçin el açılıyor Allah aşkına? Anladıysam Arap olayım. Hem ne demişler, ne Arap'ın yüzü, ne Şam'ın şekeri. Doğramacı gibi bir zengin varken, sözü mü olur öyle rabıtanın mabıtanın? Devletin yurt dışındaki din görevlilerine ödeyecek parası mı yok? İsteyin Doğramacı'dan versin. Dış borçlarımız 30 milyar doları mı aşmış? Rica edin Doğramacı'ya, çeksin yurt dışındaki bankalardan paralarının bir kısmını, ödensin dış borçlar. Enflasyon aşağı mı çekilecek? Bir telefon edin Doğramacı'ya, piyasada dolaşan paralarını çeksin, tamam. İşte o kadar. Profesör Doğramacı'ya nazar değdi. Ayağı kırıldı. Hastanede yatıyor. Ne dersiniz, Doğramacı'ya geçmiş olsuna gideyim mi? Elime kırmızı güller alıp gitsem de, imam aylıkları ödenmesi için devlete bağışta bulunmasını istesem, acaba Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bağışta bulunur mu? Son bağımsız Müslüman Türk devletine para yardımını yalnızca ABD, IMF, OECD yapacak değil ya. Bir de rabıta var. Ayrıca bir de gayri rabıta, yani Doğramacı. Yahu vallahi helal olsun adama. Dile kolay, 2,5 milyar bu. Leblebi çekirdek değil. 26 Mart 1987. Senaryo. Anap'ın Samsun gezisi için Enair uçağı kiralanmış. Uçak bir özel şirketin. Sovyet patentli Roman yapımı uçağın koltuk döşemeleri turuncu, tabii bu renk uyumu rastlantı. Gazetecilere verilen kumanyalarda turuncu ambalajlı. Ya başbakanın siyasi ve iktisadi danışmanı Güneş Taner'in atleti, o da turuncu, bu turuncu atletin üzerinde İngilizce yazılar. No, no, no, well, maybe. Türkçesi, hayır, hayır, hayır, eh, olabilir. Batı ülkelerinde 16-17 yaşlarındaki gençlerin başka amaçlarla giydikleri bu atletlerin başbakanın siyasal ve iktisadi konulardaki danışmanın üzerinde işine. Bunlar Amerikan vari propagandaymış. Başbakan İngilizce pankartlarla karşılamalarda öyle herhalde. AT'ye gireceğiz ya, şimdiden hazırlıklı olalım. Başbakan evet oyları çıkarsa bundan Behice Boran ve Doğu Perinçey'in de yararlanacaklarını söylüyor. Oysa Boran ve Perinçey'in durumlarının bu geçici dördüncü madde ile hiçbir ilgileri yok. Boran ve Perinçek anayasanın 76. maddesi uyarınca affa uğramış olsalar bile ömür boyu siyasal haklardan yararlanamayacak. Kendi yasaklarına karşı olan Demirel, anayasanın bu kalıcı yasağından da yanadır, kaldı ki Boran vatandaşlıktan çıkarılmış. Başbakanın siyasi ve iktisadi konulardaki danışmanı, Başbakan'a Ecevit'in Demirel'in Türkeş ve Erbakan'ın hukuksal konumları ile Boran ve Perinçey'in durumlarının çok farklı olduğunu, Boran ve Perinçey'in geçici dördüncü madde ile bir ilgilerinin bulunmadığını anlatmaz mı? Bu gibi işler, üzerinde İngilizce yazılı turuncu atlet giymekten daha ciddi işlerdir. Daha ciddi ve yararlı. Anımsayacaksınız, Başbakan Disk ve Barış Derneği sanıkları cezaevlerindeyken Türkiye'de siyasal tutuklu bulunmadığını da söylemişti. O gün pot kırdı, bugün çam deviriyor. Anlaşılan Başbakan'ın bu konularda okur yazar bir danışmanı yok. Olsa Başbakan böyle yanlışlar yapmaz. ANAP'ın Samsun'da Menderes Bulvarı'nı açması açıkça bir kefen ticaretidir. Menderes'in oğlu siyasal yasaklılar arasındadır. Oğluna siyasal yasak koyup babası adına bulvar açmak da pek eğlenceli bir ANAP propagandası olmuyor mu? Aman canım, aldıran mı var böyle şeylere? Samsun'da daha önce belediye başkanı Vehbi Gül, kentin merkezinde kendi adını verdiği bir bulvar açmış. Hasan Palatkan Caddesi ve Ebu Suud Caddesi'nden sonra sıra deniz kenarında kumsalda 21 adım genişliğindeki Menderes Bulvarı'na gelmiş. Bu işler parayla olacak değil ya, sırayla. Kalabalıkta gözüm ortalıkta konuşan ve sonra da 0019 plakalı bakan arabasına binen bir bürokrata takılıyor. Kim bu bürokrat ve ne işi var bu propaganda gezisinde? AT'ye atanan yeni büyükelçi Özlem Samberk, Başbakanın ortak pazar konusundaki danışmanı. Peki ne işi var AT büyükelçisinin bir siyasal gezide? Başbakan Samsun'da AT ile ilgili görüşünü mü soracak büyükelçi Samberk'ten? Yo, herhalde çiçeği burnundaki büyükelçi de merak sayıki ile katılmıştır geziye. Gezinin bir de maskotu var. Maskot, başbakanın siyasi ve iktisadi danışmanı Güneş Taner değil tabii. Üzerine turuncu giysiler ve kafasına yine turuncu kukuleta giydirilmiş 50 santimetre boyundaki bir cüce. Turuncu cüce, havaalanından kente girişte başbakanın arabasının önüne oturtuluyor, sonra da otobüsün tepesine yerleştiriliyor. Turuncu cüce ve başbakanın üzerinde no no no well maybe yazılı turuncu atletli danışmanı tam bir hayır tablosu oluşturuyorlar. Başbakan ile bir ara konuşuyoruz, bana ANAP'ın MIT'ten ayrı bir istihbarat örgütü kurmak için girişimlerde bulunduğunu açıklayan yazımı soruyor. Güzel bir senaryo yazmışsınız diyor. Ben de yazdıklarımın doğru olduğunu belirtiyor, asıl güzel senaryoları siz yazıyordunuz diyorum. Konu yine o yazıda adı geçen İskender'e geliyor. İskender konusu açıklanırsa çok üzülürsünüz diyorum. Konuşma burada kesiliyor. Bazı konular vardır ki kanıtlanmaz. Duyarsınız, kanıtlayamazsınız. ANAP'ın MIT'ten ayrı bir istihbarat örgütü kurma girişimi de böyledir. Bugün bir yüce koltukta oturan, Türkçeyi Karadeniz şivesiyle konuşan bir eski yönetici, Ankara'da bahçeli evlerde yaşı 70'in üzerinde, mavi gözlü, beyaz saçlı, altın çerçeveli gözlüklü bir eski istihbaratçı ile ne konuşmuştu? Ve niçin bu eski istihbaratçı ile konuşmaya gittiğinde makam arabasına binmemişti? Böyle bir örgüt bugün işliyor mu? Belki MIT içinde belli düzenlemeleri ve atamaları yapıp bu girişimden vazgeçtiler, belki de bu konuşma bu amaçla yapılmıştı.